Ayrım 7.
Sayfa 61. Usta bu hevesli talebeye efşan sanatının inceliklerini bir çırpıda göstermeye çalışmış idi o zaman. Aslında umutsuzca. Sadece Sümbül Ağa'nın hatırını kırmasın diye. Ortaya çıkacak neticeyi o da hayal edememişti o zaman. Bu işe sımsıkı sarıldım. Öyle ki artık sabah namazından önce gün ağrırken başlayıp gün boyunca boş kaldığım her anımı bu işe verdim. Sabırla tekrar tekrar kestim Sümbül Ağa'nın getirdiği incecik renkli kağıtları. Giderek ustalığa eriştim işte. Efşancı aşkı dil olup çıktım. Artık ihtirasla yarattığım küçücük bahçeler, birkaç dostumun da alakasını celbedince gözdelerim kulağına gitti bu. Haremin güçlü kadınları eserlerimi görmek için beni yanına çağırır oldular. Ama ben kimi bahçelerimi kimselerle paylaşmak arzusunda değilim. Onlar benim hayallerimin aynası, benim sihirli kapım. Cariyenin efşan bahçelere olan merakını Sümbül Ağa aktarmış idi bana. O kızın farklılığı burada da ortaya çıkmıştı. Ona yardım etmeliydim kendisine bildirmeden yine Sümbül Ağa vasıtasıyla. Cariyelerin birçok konuda eğitilmeleri adettir. Dışarıda ders almaları bile temin edilir. En çok musiki sahasında. Zaten daha önce efşan sanatının inceliğine kendini kaptıran cariye olmamıştı ki. Hatta bunun kıymetini bilen bile yoktu. Benim aşkı dilim başkaydı işte. Başkaydı işte. Ona olan meftunluğum boşuna değildi. Darüsade ağasının isteyip de yapamayacağı, yaptırtamayacağı iş yoktur haremde. Bir tek şey dışında. Elimizden alınmış o bir tek gücün ise yerine konulacak bir şey mevcut değildir. İşte bu yüzden bütün hırçınlıklarımız, bütün amansızlıklarımız ve belki de bütün itaatimiz Efendimiz'e. Onun şahsiyetinde, bunca yakın olduğumuz tek güçlü erkeğin şahsiyetinde kendi yok olup gitmiş yanımızı görürüz ola ki kim bilir. Bununla tahlil etmek aklımı bulandırdığından hep üzerine örterim bu misal fikirlerimin. Ancak bir yol bulup çıkıverirler örtünün altından en olmadık zamanlarda. Bazı hatıralar nasıl da ötekilerin üzerine çıkıveriyor her daim. Osmanlı mülkünün sahibi olalı 3 gün geçmiş idi. Sarayın ceddidi yavaşça gezip bunca sene nerede, hangi binaların devrinde yaşamış olduğumu anlamaya, artık efendisi olduğum sarayı keşfetmeye uğraşır idim, hayretimi belli etmeksizin. Henüz sakal bile koy vermemiş idim. Kafeste tutulan şehzadelerin sakal bırakmaya hakkı yoktur malum. Derken Ayvan Sarayı'da bir azim yangın olduğu haberi ulaştı. Akşam vakti. Saatlerdir sürmekteydi musibet. Evden eve geçmişti. Ne edilse söndürülememişti. Ve halk padişahını istiyordu orada. Adet üzere. Meğer padişahın yangın yerine gitmesi bir tür tılsım gibi görülürmüş. Alemin efendisi felaket yerine gitti mi hakkından gelinir imiş alevlerin. Elbet bana bu şekil haber etmediler nihadlerine. Ancak orada bulunup aynı isli havayı teneffüs eder isem yangın felaketine maruz kalan zavallıların mevcudiyetimle teselli bulacağını, yorgun tulumbacıların ise daha bir gayrete geleceğini, alevlere daha bir şevkle saldıracağını lisan-ı münasiple bildirdiler. Sandal-ı Hümayun'u hazır etmişler, buyruğumu beklerler imiş. Reddetmedim. Onca sene, neredeyse bir ömür boyunca şimşirlik bahçesinden öteye gitmemiş ben, işte o gün ilk kez has bahçeyi baştan başa geçerek saray bununla vasıl olacak idim. Saray halkından hatırı sayılır bir kalabalık refakatinde. Herkes hazır bekler vaziyetteydi beni. Haremden çıkıp yola düzüldük. Has bahçenin sahile eden kısmına ilk kez ayak basıyordum. O uzun seneler boyunca arzu edip de icra edemediğim işin sırası bu minval üzere gelmiş. Etrafıma bakınıp vuzursuzca idrak edebildiğim muhteşem intizamı, o kış gününün içe işleyen ayazına, bıçak gibi keskin rüzgarına rağmen hayranlıkla seyrederek yürüdüm. Selviler her zamanki azametleriyle dikildiler karşımıza. Sanki nebatattan öte canı olan, muammalarla dolu mahlukat misali. Amansız soğuklara, şiddetli rüzgarlara mukavemet eden o sağlam gövdeleriyle dimdik selviler, gökyüzüne uzanan has bahçenin vazgeçilmez bekçileri. Bütün diğer ağaçlar onların hakimiyetini kabullenmişçesine geri durmaktaydılar adeta. Evvelden bahçede uzun uzadıya vakit geçirmek kısmet olmamıştı ki, hele buralara uzanmak hiç. Belki de ondan ürktüm o karanlık ihtişamdan, ürktüm o bahçeden, ürktüm o selvilerden. Selvilerin karanlık gölgeleriyle çizilen yolda, fenerlerin ışığında ilerliyordum. Zihnimde türlü fikir, sanki sarayımın artık bütünüyle bana ait olan ikametgahımın bahçesinde değil de, meçhule doğru giden bir yolu kat ediyormuşum zannından kurtulmaya gayret ederek. Bu kuruntular yakamı ne zaman bırakacaktı bakalım. Nihayet Haliç yüzündeki rıhtıma bağlanmış kayığa vardım. Önümde muhafızlar, ağlar, ardımda muhafızlar, ağlar. Sırtımda samur kürk astarlı kadife kaftan, üzerimde mumlu muşamba üşütmeme mani olacak. Ağların hepsi de bir kılıma zarar gelmesin diye itina ederler. Sanılır ki bir zaman önce bir küçük odada kilitli unutulan kişi bir başkasıydı. Osmanlı mülkü başsız kalmamalı. Aşkı dilin sıradan bir kız olmayışı mıydı gönlümü çelen? Bunca güzel arasında yüreğim neden ona düşmüştü acaba? Ona her rast gelişimde göğüs kafesimi zorlayan, kulaklarımı köz misali attıran, ellerimi terleten o meçhule karşı mücadele ettim. Yüzümdeki sert ifadeyi değiştirmemeye gayret ettim. Hatta daha da amansız görünmeye. Ve kendime hakim olarak beni selamlayıp geçmesini seyrettim vakarla. Aslında benim gibilerin sahici bir erkek misali hissiyatı olmadığı, arzuları olmadığı zehabına kapılmak ne kadar da yanlış. Yok farz edilen yok olmaz ki. Bunca zaman kimselere belli etmeden mukavemet ettiğim içgüdülerime, üzerinde kati bir hakimiyet kurmuş olduğum hislerime, zorlukla zapt ettiğim arzularıma yeniliyor muyum sonunda? Üstelik gönlümü meylettiği kadın başka birine, hem de Efendimiz'e aşıkken. Sanki neden onunla ilk konuştuğumda meydana getirdiği ve üzerine titrediği belli olan efşana baktığımda, eserini met etmek yerine tuhaf mevzulardan bahsettim ona. Neden o muhteşem kuyruklu yıldızını gördüğümde hayranlığımı gizleyip onunla bağlantılı felaketleri sıralamayı akıl ettim sadece? Yoksa böylelikle aramıza koyduğumu farz ettiğim mesafeden medet umdum da kendimi korumaya çabaladım çaresizce. Haliç'e çıkıp küreklerin sessiz gayretiyle yangın yerine varmaya çalışırken düşündüm. Demek kısmet bunca seneden sonra böylesi bir vesileyle çıkmakmış Topkapı Sarayı'ndan. Şehri yakıp yıkan yangınların çoğunun ya Yeniçeri'nin ya da muhalif paşalardan birinin saraya haraç taleplerini ulaştırmak veya hoşnutsuzlukları açık etmek amacıyla çıkarıldığı malumdur. Bu hep söylene gelmiş, biline gelmiştir. Hal böyleyken bugüne kadar bir çare bulunamamıştır buna. Tulumbacılar teşkilatı gitgide fenli usullerde çalışıyorsa da güya. Kayıkçıların güçlü kolları marifetiyle suyun üzerinde uçarcasına Ayvansaray'a doğru yol alıp Haliç kıyısındaki iskeleye yanaştığımızda alevler bütün gökyüzünü aydınlatmış idi. Seyreden havai fişekler sarmış her yanı zannına kapılır. Artık fenerlere ihtiyacımız kalmamıştı. Kayığından ağların koltuklamasıyla inip yangın canavarının alevli kolları istikametinde yürüdüm mahiyetimle. İhtiyaca darüssade ağası yanı başımda, muhafızlar etrafımızda. Ağa durmaksızın mütevazıca bir konağı işaret ediyordu. Yangının az uzağında kalmış bir konak. Adet, hükümdarın o civardaki bir eve girip birkaç saatinde oraya yerleşerek kerametiyle canavarı alt etmesiymiş halkın kadim inanışına göre. Her ne hal ise tulumbacıların uzaktan gözleyen bakışları altında bahçe kapısını geçerek ağanın ısrarla seçtiği haneye girdim onunla. Muhafızlarım dışarıda kaldı etrafı kollamak üzere. Diğerlerinden daha eli yüzü düzgün, ufak ancak bakımlı bir konak. Bizi siyahi, geçkince bir ağ karşıladı ya da ben onun kambur sırtından genç olmadığına kanaat getirdim. Hali, tavrı, hürmeti saray terbiyesi almışlara benziyordu. Bizi genişçe bir sofaya aldı, çekildi. Duvardaki zayıf kandilden çok alevlerin ışığıyla aydınlanan cumbadaki geniş sedire bağdaş kurarak oturdum. Perdeyi aralayıp çok da uzak olmayan ateşin bir azalıp bir çoğalan hareketini seyre koyuldum. Halkın feryatları ve tulumbacıların birbirine haykırışları refakatinde. Nedense hiç korku yoktu derunumda. Sadece tuhaf bir heyecan yola çıktığımdan beri beni terk etmeyen. Beni buraya getiren ve az ileride kımıldamadan duran ağanın bir an sofadan çıktığını fark ettim. Kahvemin yapılışına nezaret etmek için gittiğini düşündüm ve tekrar yangın ışığının cazibesine daldım. Birden odada yalnız olmadığımı fark ettim. O neredeyse duyulmayacak olan, sadece hissedilen hareket. Sessiz bir nefes, adeta bir hayaletin nefesi. Başımı aniden çevirdiğimde gördüğüm, hiç beklemediğimdi. Ferhunde. Eski cariyem, kafesteki can yoldaşım, sevdiğim. Masum yüzlü, selim huylu, tatlı dilli Ferhunde. Ve her şeyden mühimi, ilk çocuğumun anası, güya herkesten gizli evladımın, kızımın. O zaman en katı yasağa mukavemet ederek Şimşirlik'te hamile kaldığında karnındaki veledimi feda etmeyip saraydan dışarı kaçırttığım cariyem. Beni sevenlerin fedakarlığıyla ve ihtimal padişah biraderimin de görmezlikten gelmeyi tercih etmesiyle hayatta kalan ancak sarayda kalması imkansızlaşmış kadın. Alın yazısına boyun eğip veda ettiğim kadınım. Uzaktan el altından rahatını temin etmeye gayret etmiş olduğum cefakar Ferhunde. Yabancısı olduğum şehrin neresinde yaşadıklarını bilmeden, sadece saatte oldukları istihbaratıyla yetindiğim, bana ayrılan tayinattan nafakalarını yolladığım kadınım ile kızımın evindeydim. Talih miydi bizi burada, bu yangın mahallinde karşılaştıran, yoksa ihtiyar harem ağasının dahli mi vardı bunda? Zannedersem, boşu boşuna bu evi seçmemiştik konaklamak için. Ama ne olursa olsun yangının tam da bu civarda çıkmış olması ve bu felaketin benim tahtı devralmamdan sonraya rast gelmesi ancak kaderin bir cilvesiyle izah edilebilirdi. Yoksa hayatımın aniden değişen akışı içerisinde mutlak kudretin yepyeni bir nizamında bu buluşmaya ne zaman gelir ne de sıra gelirdi. Ferhunde karşımda duruyordu işte. Cereyan eden fevkaladeliğin verdiği heyecanla yaprak misali titriyorsa da saray terbiyesinin ona vermiş olduğu sükuneti ve hürmeti elden bırakmıyor, ellerini kavuşturmuş bekliyordu. Kollarımı açtım, koştu, ayaklarıma kapandı, kollarıma değil. Gözyaşları sel gibiydi. Yangını unuttum bir lahzada. Kalktı, çıktı birden. Ağzımın kuruduğunu, dilimin yapıştığını hatırlıyorum sadece. Az sonra uykulu, şaşkın gözlerle bakan, gecelik entarili bir küçük kız çocuğunun elinden tutarak girdi sofaya. Karşımda durdular bir an. Sonra küçük kız, anasının kulağına fısıldamasıyla çekinerek yaklaştı, elimi öptü. Dalgalı siyah saçları yüzüne döküldü, bembeyaz teninin gamzeli pespembe yanaklarının üzerine. Ayağa fırlamışım. Kızı korkutacak kadar hızlıca. Yavrucağı bağrıma bastım. Bu hisle yeni tanışıyordum. Babalık. Onu seyretmeye doyamadım. Adının Ayşe olmasını istemiştim. Doğduğunda haber yollamıştım o zamanlar. Gördüm ki inci gibi bir kız. Derhal Dürri Şehvar adını ilave ettim. Padişahın incisi. Evet, bu isim layıktı benim evladıma. Ayşe Dürri Şehvar'ı saraya aldırmasam da hayatımda mühim bir yeri olacaktı. Sultan sanını kullanamasa da sultanlara layık bir hayat sürmeliydi. Ferhunde'ye gelince, ona olan hissiyatımda eski ateş kalmamış olsa bile, o da bir kadın efendinin imkanlarına yakın şartlara kavuşacaktı artık. Ama yine hep uzakta, sarayda değil. Yangına mı, ihtiyar ağaya mı müteşekkir olmalı bilmem. Bundan böyle büyük yangınlarda halkın yanında bulunmaya hep gayret ettim. Söndürme faaliyetine hadise mahallinde nezaret etmekten başka felaket sedilere de sahip çıktım. Ama bir daha böylesi bir sarsıntı yaşamadım şükür. Yüreğimin sahibi, sultanım. Sonunda yüreğim bu aşkı taşıyamadı, yırtıldı. Hem de öyle birçok yerinden yırtıldı ki o yırtıkları bir daha bir araya getiremem zannettim. Ne senin için ne de başkası için. Senin yüreğinin yırtılacak kumaşı var mıdır bilmem. Belki de çok sağlam dokunmuştur. Öyle ki hiçbir şey onu delip geçemesin. Ola ki onu cündilerin bileklerini güçlendirmekte kullandıkları keçeyle kapladın. O yiğit biniciler ki 30 kat tel üzerine sarılıp ıslatılmış kar keçesini bir kılıç darbesiyle delmek için uğraşır, bu uğurda hüner gösterirler. Ama o keçelerin de zayıf yerleri vardır bilirsin, inceldikleri, kolay koptukları bir yer. Yırtılmasa da bir zaman gelir, bir yerinden kopar o sultanım. Benim nefesim hayatımın yolu sultanım, yüreğim şifa aramıyor. Yüreğimin aradığı başka bir şey, belki de dayanacağı, dayanırken zorlayacağı, hatta sarsacağı bir duvar. Taştan bir duvar, yıkılmayan. Sen ne kadar sağlamsın acep benim efendim. Tahta oturuşumun 7. gününde adet üzere kılıç alayı tertip edilmişti. Her Osmanlı hükümdarının saltanat başlangıcını cümle aleme ilan edişi manasındaydı bu deptebeli geçit. Kılıç kuşanmak. Her şehzadenin hayali, amacı, hedefi. Devleti Ali Osman'ın başı olduğunun ilanı. Diğerleri gibi Hazreti Ömer'in kılıcını değil, Peygamber Hazretlerimizin kılıcını kuşandım ben. Böyle arzu ettim. Bu bildirdiğim ilk arzu oldu saltanatımda. Şehristamlığa tayin ettiğim Şerifzade Mehmet Efendi kendi eliyle kuşandırdı kılıcımı, bu en kıymetli hükümdarlık alametimi. Böylece Saray-ı Cedid'den ikinci kez çıkacaktım. Bu kez muazzam bir alayla. İçi samur kürkle kaplı kırmızı kemha kaftanı seçmiştim bu mühim gün için. Esvap odama esvapçıbaşı tarafından getirilenler arasından. Tülbent gulamının hazırlayıp getirdiği sarığıma merhum biraderim Mustafa'nın elmas dallı sorgucunu taktırdım. Ki bunu da mirassa mahfazaları içinde önüme sıralanan pek çok mücevher sorguç arasından beğendim. Bütün bunları sanki çok önceden de yapa geliyormuşum gibi tereddütsüz bir lahzada yerine geçirilişime de şaşmadım nedense. Artık o muhterem Sultan Ahmedi Salis'in oğlu Abdülhamit Han idim ben. Şimşirlikte günleri bile saymayan yaşlıca şehzade külliyen tarihe karışmıştı. Haremin Enderun kapısına getirmişlerdi atımı. Etrafımda Enderun halkı büyük bir saygıyla ve itinayla hareket eden ve dışa vurmasalar da kaçınılmaz olan derin bir merakla beni izleyen, asli görevleri sadece bana hizmet etmek olan Enderun halkı. Ata binmeyi şu birkaç günlük zaman zarfında bu kılıç alayı için öğrenmeye çalışmış olduğumu etrafımdaki Enderun ağalarının hepsi biliyordu. En çok da ben. Uzun boyumda yardımcı değildi bana. Korktuğumu belli etmemeye kararlıydım. Etmedim de. Yüksek bir at. Kır tüyleri pırıl pırıl taranmış, bembeyaz yelesi örtülmüş. Eğrinin örtüleri sırma ve cevher işlemeli. Koşumları silme elmas, yakut, zümrüt ve firuze kalkmalı. Atın alınlığındaki zümrütlü sorguç bile başlı başına bir hazine sanki. Merhum pederimin zamanından bile böylesini hatırlamıyordum. Zaten o zamanlar pek küçük olduğumdan beni ata bindirmezler, kapalı arabayla oradan oraya götürürlerdi. Babam Ahmet Han'ı sadece birkaç kez at üzerinde görmüştüm, mücevher koşumlu atı üzerinde ki bu da çok uzaklarda kalmış, hayal meyal silinmiş hatıralarımda. Gözümün önünde beliren sadece atın kocamanlığı ile hünkâr babamın elinde gevşekçe tuttuğu dizginlerin üzerindeki rengarenk parlak taşlar, gözümü alan taşlar, en çok da firuzeler. Bir de babamın o heybetli duruşu. Şimdi anlıyorum ki ancak alışkın biri öyle durabilir atın üzerinde. Bense o günden bugüne bir daha at bile görmemiştim, değil üzerinde durmak. Besmele çekerek, Rikaptar ağının yardımıyla ayağımı murassa üzengiye koydum. İri zümrütlere çevreleyen yuvarlak yakutlar ve elmas dallarla bezeli üzengiye. Ve kendimi bir lahzada yukarı çektim, öğretildiği gibi. At hafifçe kıpırdandı ama terbiyeli olduğu belliydi hayvanın. Beni üzerine severek aldı sanki, ya da bana öyle geldi. Yumuşak huylu bir at seçmişlerdi tecrübesiz padişah için. Rikaptar ağa atın üzerinde sağlam durduğundan emin olduktan sonra hayvanı koşumundan tutarak yavaşça ilerletti. Bab-ı Saade'den, saadet kapısından çıktık. Yalnızca bu mülkün sahibinin, Osmanlı hükümdarının atla geçebileceği asırlık ağaçlarla gölgeli muazzam divan meydanını geçtik boydan boya, bütün saray halkının ağırbaşlı sevgi tezahüratı eşliğinde. Sağımdaki kupkuyu Selbilerin ardında kalan Divan-ı Hümayun'un Adalet Kulesi'ne doğru çevirdim bakışlarımı. Bu kulenin altındaki divan toplantılarında bundan böyle de adalet dağıtılmasına devam edebilmeyi diledim kendi kendime, atalarımın zamanında olduğu gibi. Bab-ı Selam'a, kuleli orta kapıya eriştik, yaldızlı revaklardan geçerek iç sarayı terk ediyorduk artık. Frengi Burgaz denen bu sivri kuleler sahiden de Frenk kalelerine benzerdi. Ulu atam Fatih Mehmet Han'ın münasip gördüğü üzere Avrupa'ya doğru genişlemenin kararlılığında. Şimdi Frengiburgaz'ın ağır demir kapısı açılmış, alay meydanına çıkmıştık. Bu meydanın haftanın muayyen günlerinde halka açık olduğunu biliyordum. Seneler senesi hiç çıkmamış olsam da. Sur-u Sultani içindeki bu meydanda yaya rikabı, Hümayun solakları bana eşlik etmek için bekleşirlerdi. Etrafımı sarıverdiler, efendilerini her türlü saldırıya karşı korumak üzere. Kapıkulu ocaklarını temsil eden birlikler hazır bekliyordu. Top arabacıları, topçu, cebeci ve yeniçeri ocakları iki yana sıra olmuştu.